Ayrım 12, Sarıkamış Drama, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 106. 27 Kasım 1914. Pan-İslamist görüşlerin teorisyeni Freiherr Max von Oppenheim'in yazılarını yayımlayan Alman basını aşırı iyimserliğini sürdürüyordu. Osmanischer Leute gazetesi daha da ileri gidiyor, İslam dünyasında ayaklanmalar başladığını müjdeliyordu. Nerede, ne zaman, kimler ayaklanmıştı, bunlara değinilmiyordu. Bugünkü Tanin, Osmanischer Leute'nin uydurma haberlerini bire bin katarak okuyucularına aktarıyor, sonunda kendi yorumunu yapıyordu. Kutsal cihat fetvası bütün İslam merkezlerini dolaşacaktır. Allah'ın birliğine inananlar fetvanın çağrısıyla dolacak, her Müslümanın masum ruhu hilafet merkezinin, yani İstanbul'un dolduğu duygularla dolup taşacaktır. Ve bu duygu bütün baskılara rağmen yayılacaktır. Zalimlerin başlarına gelecekler ise ancak o zaman müthiş olacaktır. Bu tarihin şimdiye dek yazmadığı büyük bir öç almadır. Cihat ilan edileli 2 hafta olmuş, kutsal cihat fetvası bütün İslam merkezlerine dolaşmıştı. Osmanlı egemenliği altındaki Arap ülkelerinde törenlerle fetva halka okunmuştu. İngiliz ve Fransız egemenliği altındaki öteki İslam ülkelerine de fetva duyurulmuş, türlü yollarla halk cihada davet edilmişti. Bir ayaklanma şurada dursun, en küçük bir kıpırdanma bile olmamıştı şimdiye dek. Hiç kıpırdanma olmadığını söylemek belki hatalı olurdu. Kıpırdanma vardı ama ters yönde. Fav'da karaya çıkarak Bağdat'a doğru ilerleyen İngiliz ordusuna Araplar her türlü yardımı yapıyorlardı. Hint Müslümanlarını silah altına alıp almamakta önceleri duraksama gösteren İngilizler, kimsenin cihat ilanını umursamadığını görünce asker toplama işine yeniden hız vermişler, gönüllülerden özel birlikler kurmaya başlamışlardı. Enver Paşa Harbiye Nezaretindeki odasında binbaşı Kazım Karabekir'e seslendi.
''Kazım, bana büyük bir İran haritası getirin.''
Kazım Karabekir biraz sonra bulabildiği bir haritayla döndü, masanın üstüne açtı. Enver Paşa haritanın başına geçti. Bir süre göz gezdirdikten sonra tahranın üstüne işaret parmağını koydu, birkaç kez tıklattı.
''Kazım, biliyor musun ne düşünüyorum? Düşünmek değil, yapmak istiyorum.'' Bir tümen askerle en kısa yoldan şu Tahran'ı işgal etmeli. Böylece İran'ı Rus nüfuzundan kurtardıktan sonra İran'da olduğu gibi Türkistan, Afganistan ve Hindistan'da da İngilizlere ve Ruslara karşı hareketler yaptırmalı.
Kazım Karabekir kulaklarına inanamıyordu. Gözleriyle mesafeleri ölçmek istedi. Harita İran'dan başka Afganistan'ın batısından küçük bir bölüm ile Türkistan'ın güney parçasındaki sınır bölgesini alıyordu. Daha doğuda olduğundan haritada Hindistan'ın adı bile geçmiyordu. Enver Paşa sözlerini sürdürüyordu.
Bir başka tümende de Tebriz üzerinden Dağıstan'a yürüyerek Kafkasya'daki İslam memleketlerini Ruslara karşı harekete geçirmeli. Böylece doğudaki ordumuzun karşısındaki Rus ordusunu arkadan vurmalı. Bu tümene bizim Halil'i uygun görüyorum.
Dipnot: Halil Bey Enver Paşa'nın amcasıdır. Konuşmanın yapıldığı tarihte kurmay yarbaydır.
Bu tümen ordumuza yakın olacağından elde demektir. Fakat Tahran'a gidip Afganistan'la, Türkistan'la ve Hindistan'la uğraşacak tümene kimi komutan atayayım diye düşünüyorum. Aklına uygun biri geliyor mu? Yurt dışında bağımsız işler yapacak bir komutanın çok üstün nitelikleri olması gerekir. Düzenli, disiplinli, bağımsız iş yapabilecek biri olmalı ve bu önemli konuda benim güvenimi kazanmış bulunmalı. Sağlığının, tutum ve davranışının, cesaretinin de yüksek derecede olması gerekir. Halil'in gözü pektir ama onu büsbütün bağımsız yapmaya cesaret edemiyorum. Güvenebileceğim bir arkadaş da bulamıyorum. Cemal Paşa Mısır seferini yönetecek. Hafız Hakkı'yı da Erzurum'a gönderdim. Düşün bakalım, Tahran'a kimi göndereyim?
Kazım Karabekir'in şaşkınlığı daha da artmıştı. Mısır seferine yenileri ekleniyordu. İran, Afganistan, Türkistan, Hindistan. Ya Dağıstan seferine ne demeli? Kendini toparlamaya çalışarak yanıtladı.
Paşam,
Buyurduğunuz hareketi iyice kavrayamadım ki size istediğiniz komutanı bulayım. İran hükümeti ile bir dostluk anlaşması yapıldı mı? İngilizlerin Bağdat'a doğru yürüdükleri bir sırada oraya ayrıca bir kuvvet gönderildi mi? Bir de 3. ordu için bir saldırı hareketi mi düşünüldü? Ben bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Enver Paşa biraz sertleşti.
Ben sana bu kararı verdim, bana komutan bul diyorum, sen ise bu hareketlerin tehlikelerini söylemek istiyorsun. Rus nüfuzu altında bulundukça İran'ın bizimle siyasal bir bağlantıya girmeyeceği açıktır. Önce Tahran'ı işgal etmeli, sonra onlarla bir işbirliği anlaşması yaparız. Bağdat'a gelince İngilizlerin hareketlerini buraya kadar uzatacakları henüz belli değil. Gerekirse bu seferi kuvvetimiz İran'a girmeden önce Bağdat üzerine yürüyebilir, gerek görmezse yoluna devam eder. Kafkasya saldırısına gelince, eğer Halil Bey'in tümeninin hareketi veya başka olaylar Rusları geri çekilmeye ya da cephesini zayıflatmaya zorlarsa, ülkemize girmiş olan Ruslara neden saldırmayalım? Bununla birlikte Hafız Hakkı oradaki durumu görerek yakında bize bildirecektir. Fakat Tahran'a gönderilecek seferi kuvvete bu kararımızın hiçbir etkisi olmayacak. Bu kuvvete çok önem veriyorum. Bütün Asya'daki Müslümanları ve Türkleri ancak böyle bir kuvvetle harekete geçirebileceğiz.
Kazım Karabekir ilk şoktan kurtulmuş, kendine gelmeye başlamıştı. Uzun zamandan bu yana basında işlenen, ateşli söylevlere konu olan, Alman profesörlerinin teorilerinde yer alan pan-İslamizm ve pan-Turanizm için yeni bir sefer daha başlatılacaktı. Eldeki olanaklara bakmadan gözü kapalı dünya fethine çıkılıyor, tehlikeli bir serüvenin daha ilk adımları atılıyordu. Kazım Karabekir allak bullak olan düşüncelerini toparlayamadan hemen o anda aklına geliveren sakıncaları Enver Paşa'yı kızdırmadan sıralamaya çalıştı. Paşam, sizi üzen iki noktayı tümüyle kavradım. Birincisi Alman ve Avusturyalılarla savaştıkları halde Rus ordusunun topraklarımıza girebilmesidir. İkincisi cihat ilan etmemize rağmen hiçbir yerde umduğumuz ayaklanmalardan bir ses çıkmamasıdır. Tahran'ın işgali olanağı doğarsa belki İran'ın ve daha ötelerin harekete geçmesi söz konusu olabilir. Fakat Ruslara karşı saldırı konusu bana pek korkunç geliyor. Kazım Karabekir eline pergeli alarak haritada ölçmeye koyuldu.
Bakınız, Halil Bey'in tümeni İstanbul'dan Tebriz'e ne kadar zamanda gider?
Enver Paşa sinirlendiğini gizleyemedi.
Bırakın onu, ne kadar zamanda giderse gitsin. Kafkas cephesiyle hepimiz ilgileniyoruz. Sen şu Tahran'a bir komutan bul. En karanlık ve tehlikeli günlerde birbirimizi tanıdığımız, güvenimizi kazanmış biri olmalı. Düşün bakalım. Cemal Paşa Mısır'a, Hafız Hakkı Erzurum'a, Halil Tebriz'e gidiyor. Ben diyorum ki benim en güvendiğim bir arkadaşım da Tahran'a gitsin. Anladın mı şimdi kimi göndermek istiyorum?
Kazım Karabekir kendisine görev teklif edildiğini anlamıştı. Elindeki pergeli masanın üstüne bıraktı. Hazır ola geçerek sertçe bir selam verdi.
Bravo Kazım, işte bu iş için senden başkasına güvenemedim. Ayrıca söylemekten de çekindim. Şimdi sen hazırlan fakat gizli tut. Kimseye açma. Ben seferi kuvvetin hazırlanması için gerekli emirleri veririm. Sen emir alıncaya kadar şubede görevini sürdürürsün.
28 Kasım 1914 3. Ordu Sıhhiye Reisliğine yani Sağlık Bakanlığına Erzurum ve Hasankale'deki askeri hastanelerden gelen bilgiler bugün bir tablo biçimine konulmuştu.
26 Kasım 1914 akşamı itibariyle gelen hasta sayısı 560, hastalıktan ölenlerin sayısı 29, toplam hasta sayısı 6929. Küçük tablonun altına bir de not eklenmişti. Toplam hastanın 4985'i Erzurum hastanelerinde bulunmaktadır.
Tablo yalnızca hastalar için düzenlenmişti. Köprüköy ve Azap savaşmalarında yaralanarak ya da donma tehlikesi geçirerek hastanelere getirilen subay ve erler tablonun dışındaydı. Durum savaşta yaralanacaklar için hazırlanan yatakların daha çok hastalarla dolduğunu gösteriyordu. Ayrıca son günlerde hastalanan savaşçıların sayılarında önemli artışlar olduğu dikkati çekiyordu.
26 Kasım günü 560 yeni hasta hastanelere yatırılmış, 28 hasta ölerek kayıtlardan düşülmüş ve toplam hasta sayısı 6.929'a yükselmişti. Hastaların büyük çoğunluğunu grip ve dizanteri oluşturuyordu. Ama dün ölen 28 hastanın çoğu tifüsten ölmüştü. Savaşçılar için donmadan daha büyük bir tehlikenin ilk çanları çalmaya başlamıştı. Tifüs insandan insana bitle bulaşan öldürücü bir hastalıktı. Ordu gibi insanların zorunlu olarak bir arada bulunduğu topluluklarda hastalık kolayca yaygınlaşıyordu. Yorgun, kötü beslenmiş insanların enfeksiyonlara daha az dayanıklı olması, tifüsün savaşta ve özellikle yıpratıcı sefere çıkan ordularda kolayca salgına dönüşmesine yol açıyordu. Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda ve 30 yıl savaşında çok görülmüştü. Napolyon'un orduları Moskova seferinden geri dönerken tifüsten erimişti. Tifüs Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yörelerinde zaman zaman görülen, uygun bir ortam bulunca salgınlaşan sevimsiz bir konuğuydu. Türk doktorlarının tifüsle tanışıklığı oldukça eskiydi. Ordunun tanışıklığı ise 1853-1856 Kırım Savaşı ile başlamıştı. 1877-1878 Osmanlı-Rus ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda salgın şeklinde görülmüştü. En son 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda tifüs olaylarına rastlanmış, hastalık savaşın sonuna doğru özellikle savaştan hemen sonra salgına dönüşmüştü. Tifüs mikrobu taşıyan bitin ısırdığı kişinin hastalığa yakalandığı anlaşılamıyordu uzun süre. Sonra aniden ateş yükseliyordu. Hastalığın ilk önce şiddetli grip belirtileri göstermesi doktorları yanıltıyordu. Hele şimdiki gibi sert hava koşullarının başladığı, yeterli giyeceklerden yoksun savaşçıların soğuk algınlığına yakalanmalarının kolay olduğu bir ortamda grip normal bir sonuçtu. Hem yataklarda birinci ve ikinci derece yüzlerce donuk yatarken, koğuşlar griplilerin öksürük ve aksırıklarıyla inlerken yüksek ateş gripten başka neye yorumlanabilirdi? Yüksek ateş sırasında tifüs mikrobu hastanın vücudunda deyim yerindeyse at oynatıyor ve istediği organda yerleşiyordu. Yerleştiği organ başka hastalıklara hazır, başka hastalıkların etkisini gösterememiş mikroplarını taşıyorsa ilk önce o hastalık kendini gösteriyordu. Bu yüzden tifüs, pnömoni, ankordite, anjin, laranjit, menenjit ya da bağırsak iltihabı olarak başlayabiliyordu. Tifüs gerçek belirtilerini yüksek ateş başladıktan 3-4 gün sonra ortaya koyuyor, hastanın vücudunda koyu kırmızı küçük lekeler beliriyordu. Lekelerin vücuda yayılması tifüsü kesin olarak belirtiyordu. Bundan sonra hasta için ölüme daha yakın bunalımlı günler başlıyordu. İyice yükselen ateşle hasta kendinden geçiyor, bilincini yitiriyor, hayaller görmeye başlıyordu. Arada bir çırpınıyor, haykırıyor, abuk sabuk konuşuyor, bilinci biraz düzelecek olsa akla gelmez şeyler yapıyordu. Hastalığa yakalananların yarısından fazlası yaşamını yitiriyordu. Derin koma halinde olduklarından acı çekmeden ölüyorlardı. Ancak kuvvetli bir bünyeye sahip olanlar ölümü yenebiliyor, onlar da uzun bir nekahet döneminden sonra eski sağlıklarına kavuşabiliyorlardı. İyileşenlerin bazılarında bilinç bozukluğu uzun süre devam ediyordu. 29 Kasım 1914 Alman Genelkurmayı'nın Türk saldırısının bir an önce başlaması ve Polonya cephesindeki Rus kuvvetlerinin bir bölümünü üstüne çekmesi için baskılarını arttırdığı bir sırada İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim akıl almaz bir tutumun içine girmişti. Almanya'nın Türklerden ayrı barış yapması olanaklarını araştırıyordu gizliden gizliye. Wangenheim, barış konusunda zemin yoklamak amacıyla İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun ağzını arıyordu. Amerika güçlü, yansız ve barış konusunda etkili olabilecek tek devletti. Son karşılaşmalarında sözü dönüp dolaştırıp barışa getirmiş ve şöyle demişti. Akıllı bir general savaşmaya başlarken bozgun halinde uygulamak üzere elinin altında bir geri çekilme planı bulundurur. Bu prensip savaşa girişen devletler için de geçerlidir. Savaşın eninde sonunda biteceği bir gerçektir. Bu nedenle biz Almanlar savaş planı hazırlarken barış konusunu da dikkate alırız. Henry Morgenthau, Wangenheim'in savaşın ilk günlerinde söylediklerini anımsayınca barış sözü etmesinin nedenlerini daha iyi anlıyordu.
Eğer ilk 30 gün içinde Paris'i alamazsak savaştan yenik çıkarız.
Alman orduları Marne'da Fransızlara yenilip savaş sonu belirsiz siper çarpışmalarına dönüşünce Wangenheim bir itirafta bulunmuştu.
Biz bu kez uzun sürecek bir savaşa göre stoklama yapmadık. Bu büyük hatadır. Hatayı tekrarlamayacağız. Gelecek sefere en az 5 yıl yetecek kadar bakır ve pamuk stoku yapacağız.
Almanya'nın İngiliz donanmasının ablukası nedeniyle gerek duyduğu ham maddeleri sağlayamaması Wangenheim'ı telaşlandırıyordu. Amerika'nın güçlü ekonomisinin İngiltere, Fransa ve Rusya'yı desteklemesi olasılığından rahatsız oluyordu. 3 Kasım'da İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan bir filo Çanakkale Boğazı girişine yaklaşmış, boğazın iki yakasındaki Seddül Bahir ve Kumkale savunma mevzilerine ateş açmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra Wangenheim kendisini ziyarete gelmiş, elindeki mermi parçalarındaki B.S. Coe yazısını göstermişti.
Şuna bakın, B.S. Coe'nun ne anlama geldiğini biliyorsunuz sanırım. Bethlehem Steel Company, yani İngiliz gemilerinin attıkları mermileri bir Amerikan firması yapmış. Bu Türkleri kızdıracak. Unutmayınız ki biz bundan Amerika'yı sorumlu tutuyoruz. Gittikçe daha fazla delil topluyoruz. Amerikan mermileriyle ölenlerin hesabını soracağız. Eğer Washington'a yazar ve düşmanlarımıza cephane satmalarını durdurursanız savaş yakında biter.
Ertesi gün İklim gazetesinde Amerikan-Türk ilişkilerini konu edinen bir yazı çıkmıştı. Yazının son paragrafı şöyleydi. Çanakkale'deki muhabirimizin bildirdiğine göre geçen bombardımanda İngiliz ve Fransızların kullandıkları mermiler Amerika'da yapılmıştır. Henry Morgenthau, İklim gazetesinin Alman Büyükelçiliğinin kontrolü altında olduğunu sanıyordu. Biraz sıkıştırınca Wangenheim yazıyı kendisinin yazdırdığını itiraf etmişti. Şimdi Wangenheim birdenbire barışçı kesilmiş, Amerika'nın barış görüşmelerini aracı olabileceğini söylüyordu. Amerikan Büyükelçisi Wangenheim'in barış girişiminin Alman hükümetinin isteği olduğunu düşünerek konuyu Washington'a iletmeye karar verdi. Kanatsız, asalak, küçük bir böcek olan bit başlıca üç türdedir. Baş biti insanların saçları arasında yaşar ve ürer. Vücut biti yalnız kan emdiği zaman vücut üstünde görülebilir. Kan emmediği zaman iç çamaşırlarının ve elbiselerin kıvrımlarında yaşar. Dişileri de yumurtalarını buralara bırakır. Kasık biti ise insanların kasığındaki ve cinsel organlarının çevresindeki kıllar içinde yaşar, ürer. Bitler yassı, sert kabuklu, renksizdir. Delici, emici ağzını insan derisine daldırarak kan emerek beslenir. Saydam oldukları için kanla dolan sindirim organları nedeniyle kırmızılaşır. Halk arasında sirke diye anılan yumurtaları gözle kıllar arasında ve elbise kıvrımlarında kolayca görülebilir. Bitlerin büyüklüğü türüne göre değişir. Boyları 1 ile 3 milimetre, enleri 0.4 ile 0.8 milimetre arasındadır. Tifüs bulaştıranlar baş ve vücut bitleridir. Bunlar delici emici ağızlarını deriye sokunca şiddetli bir kaşıntıya neden olurlar. Tifüslü hastanın kanını emerken aldığı mikropları da bu arada yeni kanını emdiğine aktarırlar. Kaşınma mikropların vücuda girmesini ve yayılmasını kolaylaştırır. Dişi bit yaşadığı sürece 200-300 yumurta bıraktığından üstünde birkaç bit bulunan bir insan zamanla yüzlerce bitin saldırısına uğrar. Bitlerin ilginç bir yanları da insanların vücut ısılarına karşı duyarlı olmalarıdır. Vücut ısısının yükselmesi kişinin hasta olduğuna işarettir. Isı 39 dereceyi aşınca bit o vücudu terk eder. Kanını emeceği bir başka insana geçmeye çalışır. Tifüs yüksek ateş yaptığından bitin yeni kurbanlar araması ve bulması özellikle insanların bir arada bulunduğu yerlerde hastalığı kısa zamanda yaygınlaştırır. Vücut ısısı 36 derecenin altına düşünce bit o vücudu da terk eder. Isının 36 derecenin altına düşmesi o insanın öldüğünü gösterir çünkü.
Dün 3. Ordu'da tifüs salgınının başlamak üzere olduğu iyice anlaşılmıştı. Salgının önünün alınması bitlerin yok edilmesine bağlıydı. Bunun ilk koşulu ise temizlikti. Bütün savaşçılar bol sıcak suyla ve bol sabunla iyice yıkanmalı, iç çamaşırları, elbiseler, kaputlar etüvden geçirilmeli, bitlerin gizlenebileceği kasıklardaki kıllar, saçlar ve sakallar diplerinden kesilmeli, kazınmalıydı. Bit zaten askerlerin üstünden hiç eksik olmazdı. Ruslarla çarpışmaların başlamasından bu yana bir aydır su yüzü görmeyen vücutları bitler iyice sarmıştı. Dipnot: eskiden bit Türkiye'nin en önemli sorunlarından biriydi. İlkokul öğrencisiyken sınıfımızda her hafta bit kontrolü yapılırdı. Öğretmenimiz başında çamaşırlarında bit bulduğu arkadaşımızı evine gönderir, ailesine de haber verirdi. Aileleri temizliğe zorlamak amacıyla böyle davranıldığını sanıyorum. Bu onur kırıcı durumla karşılaşmamak için temizliğe çok dikkat ederdik. Bit sirkelerini öldürdüğünden başlara gaz yağı sürülür, sınıfımız hep gaz yağı kokardı. 1948-49 yıllarında Amerika'dan DDT adlı etkili bir ilaç getirilmiş ve büyük ölçüde bitlenmenin önüne geçilmiştir. Zamanla yaşam düzeyinin yükselmesiyle temizliğe verilen önem artmış ve bit tarihe karışmıştır. Birlik komutanlarına temizlik konusunda kesin emirler verildi, her türlü önlemin alınması bildirildi. Bunlar komutanları yokluğun yeni bir bunalımına itmekten başka bir işe yaramadı. Değil birliklerde, hastanelerde bile etüv makinesi yoktu. Giyeceklerin büyük kazanlarda kaynatılarak bitlerden arındırılması bir çareydi. Fakat birlikler büyük kazanları nereden bulacaklardı? Tut ki buldular. Her savaşçının giyecek neyi varsa üstündeydi. Yedek üniformaları, yedek iç çamaşırları yoktu ki. Dondurucu soğukta savaşçılar çırılçıplak giyeceklerinin kaynatılmasını ve kurutulmasını nasıl bekleyeceklerdi? Savaşçıların yıkanmaları daha kolay görünüyordu ilk bakışta. Birlik komutanları buna niyetlendiklerinde birçok güçlüklerle karşılaştılar. Kimi su ısıtacak kap bulamadı, kimi odun, kimi sabun. Saçların, kılların kazınmasında daha başarılı olundu. Bazı komutanlar yakınlarındaki köylerin odalarında savaşçılarını yıkatma olanağı buldu. Bu da vücuttaki kirleri biraz yumuşatmaktan öte bir yarar sağlamadı. Giysilerdeki bitler yok edilmedikçe bir sonuç alınamayacak, bitler yeniden bütün vücudu saracaklardı. Savaşçılara yeni bir uğraşı çıkmıştı. Köy odalarında dinlenme fırsatı bulunca soyunup dökünüyorlar ve bit kırmaya başlıyorlardı. Biti yakalayıp iki parmak arasında kuvvetlice sıkınca çat sesi duyuluyor, bit patlıyordu. Halk arasında bit kırma deniyordu buna. 3-5 bit kırdıktan sonra parmaklar bulaşan kanlardan kıpkırmızı kesiliyordu. Bir de sirke kırma vardı. Sirke çok küçük olduğundan saçlar kıllar arasından elle tutulup çıkarılamıyor. Bu yüzden iki baş parmağın tırnakları arasında eziliyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 117.